Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeni bir Oto gündemle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bugün aslında evlerimizde değiliz. Maalesef İstanbul'da gerçekleşen bu küçük sarsıntı, kimilerine göre çok büyük, kimilerine göre küçük diyebileceğimiz. Ben Üsküdar'da oturuyorum, çok sallanmadım ama sevgili Barış birazdan belki bahseder. Daha çok sarsıldı, birçok insan zaten sarsıldı. Yine de evlerimize giremedik doğrusu. Ve işte ben de yine böyle zeytin bahçelerinin olduğu bir yere gelmiş oldum. Sevgili Barış da yine Çanakkale tarafına gitmiş oldu. İyi yaptık. Evet, İstanbul'un kalabalığı, şu su bu su, trafiği zaten zaman zaman konuşuyoruz. Böyle bu yüzden farklı şartlarda karşınızdayız. Eğer bir hatamız olursa lütfen sürçülisan edersek affola diyerek baştan bunu söyleyelim. Yine her hafta olduğu gibi başta söylediğimizi hatırlatalım ve teşekkür edelim. Sağdaki izleyicilerimiz zaten bizleri artık biliyorlar ve programımız başladığında söylediğimiz bu kuralı zaten uyguluyorlar. Ama yeni izliyorsanız ve beğenirseniz bu programı lütfen bize destek olmayı, YouTube algoritmasına öne çıkmak için bize katkı vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Nasıl olabilir bu? Bize emoji ile bile olsa yorum yapabilirsiniz. Beğenmediğiniz bir tarafı varsa bizlere yapıcı eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. Yıkmadan, linç etmeden. Ve tabii ki bu linki başka arkadaşınıza gönderebilir veya bize abone olabilirsiniz diye baştan bunu hatırlatalım. Otomotiv gündemi yine yoğun. Tabii ki sevgili Barış Çankı bunların hepsini bizlere hazırlamış oldu. Olabildiğince tabii kalabalık da bir gündem var çünkü hali hazırda bir fuar da devam ediyor. Bundan da bahsetmiştim. Şangay Otomobil Fuarı bildiğim kadarıyla devam ediyor. O yüzden de hani buradaki haberlerimiz bugün için çok taze fakat yarın için eski olabilir. Lütfen bizim kusurumuza bakmayın ama biz en önemli haberleri zaten bir nevi sıralamış olacağız. Yine de kaçmış olursa hani ya onu niye anlatmadınız demeyin diyorum. Mutlaka donanhaber.com'u takip edin. Çünkü sevgili Barış Çankı ve diğer arkadaşlarımız mutlaka yeni haberleri giriyorlar. Buradan da yakalayabilirsiniz diyorum. Uzun bir girizgah oldu. Nasılsın sevgili Barış? Hemen ardından da nasıl istersen de geçebiliriz.
Evet, teşekkür ederim abi. Çok güzel bir şekilde ifade ettin. Hem gerçek gündemi hem de otomotiv gündemini. Ben de tabii ki gündeme başlamadan önce bu depremi yaşayan, hisseden ve sıkıntı yaşayan herkese öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Allah tabii ki beterinden saklasın ama önümüzde tabii ki konuşulan, yıllardır konuşulan bir İstanbul depremi var. Umarım böyle musibetler tabii ki önlemlerin alınmasına veya önlemlerin alınmasının hızlandırılmasına vesile olur diyelim. Tabii ki çok uzatmadan da hemen gündemimize geçiş yapalım. Bu haftanın en önemli haberi tabii ki Şangay Otomobil Fuarı, bu arada Çin'de devam ediyor. Bir yandan gözümüz kulağımız orada ama tam fuar devam ederken Tesla bir anda spot ışıklarını üzerine çevirdi. Bunu nasıl yaptı biliyorsun. Bir Tesla, yeni Tesla modeli Türkiye'ye gelmişti ama en çok beklenen versiyonuyla değil. En çok beklenen versiyonu %10'luk ÖTV dilimine girmesini beklediğimiz, tabii ki önceki makyaj öncesi kasa gibi %10 dilimine gelmesini beklediğimiz SR versiyonu, standard range versiyonu. Yani birçok konuşuluyordu, işte döviz kuru artıyor, bir yandan fiyatlar artıyor. İşte tam da zaten %10'luk dilimin sınırındaydı. Tekrar %10'la gelir mi gelmez mi tartışmaları sürerken artık Tesla bu noktada tartışmalara noktayı koydu. Nasıl yaptı bunu? Dün gece bir şekilde sürekli biliyorsun Tesla takip ediliyor. Yani Türkiye geldi mi gelmedi mi diye sürekli böyle sayfayı yeniliyorlar. Envanter sayfasını yeniliyorlar. Bunu yapan takipçiler şunu fark etti. Bir anda yeni standard range versiyon envanter listesinde belirlendi. Bu bir testti. Tesla tarafından bir test yapılıyordu. Bu da bize şunu gösterdi. Yeni standard range versiyon artık eli kulağında Türkiye pazarına giriş yapacak. Envanterde yerini almaya başlayacak ama şu dikkat çekmişti. Yani otomobilin çıplak fiyatı, vergisi fiyatı 1.4 milyon civarında olmasına rağmen, yani %10'luk dilime giriş yapmasına rağmen ÖTV diliminde %60 yatıyordu. Bu da tabii ki toplam fiyatta büyük bir artış olmasına neden oldu ve toplam fiyatın 2.7 milyon olarak yansımasına sebep oldu. Burada büyük ihtimalle bir hata yapıldı. Çünkü hani bu otomobilin zaten %60 dilimde olması imkansız. 159 kW'lık bir motoru var. İşte 62,5 kWh'lik bir bataryası var. Fiyatı zaten baktığın zaman 1.4 milyon çıplak fiyatı. Hem çıplak fiyat üzerinden hem de motoru üzerinden zaten %60 dilimde olması imkansız. O yüzden burada büyük bir hata var. Tabii ki yapılan testlerde böyle bir hata yapılmış olabilir. Ama sonrasında Tesla'dan bir açıklama geldi. Resmi bir açıklamaydı bu ve dediler ki en uygun fiyatlı yeni Tesla modeli artık Türkiye'de 25 Nisan, bu arada videoyu çekiyoruz bugün Cuma günü, 25 Nisan 2025 bugünden itibaren saat 5'te, akşam saat 5'te, tabii ki siz bu videoyu izlediğinizde zaten cumartesi olmuş olacak çoktan, o yüzden envantere girmiş olacak araçlar, saat 5'ten itibaren envantere girecek. Zaten burada da artık resmi açıklamada en uygun fiyatlı Tesla Model Y olarak duyurdukları için bu otomobilin %10'luk dilimden geleceği net olarak ortaya çıkmış oldu. 1.404'lük bir fiyatı vardı. Bunun üzerine zaten ÖTV'sini ve KDV'sini eklediğinde 1.9 milyon gibi bir toplam satış fiyatı ortaya çıkıyor. Yine SR versiyonun fiyat değişikliği olmadan Türkiye'de 1.9 milyonluk fiyatla satışına devam edileceğini görüyoruz. Tabii ki ilk etapta sınırlı kapasitede gelecek envanter, biliyorsun artık Tesla özel sipariş alamıyor. Önceden siparişi alıyordu. İşte 2 aya, 3 aya, 5 aya, 6 aya ne kadar uzarsa teslimat tarihi verebiliyordu. Ama artık yeni kurallar gereği, yeni yasalar gereği bunu yapamıyor. Sadece 45 gün içerisinde teslimat vermesi gerekiyor. O yüzden envantere araç koyup buradan 45 gün içerisinde teslim edebileceği araçları satmak zorunda. Bu noktada böyle sipariş noktasında yola devam edilebiliyor. İlk etapta sınırlı sayıda araç gelecek. Tabii ki şu anda herkes böyle bekliyor eminim. Tesla SR'ı, Model Y SR'ı bekleyenler bir anda böyle yüklenecekler saat 5'te. Araçlar bir anda gelen böyle stok bir anda eriyecek ama ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda stokların yenileneceğini net bir şekilde söylüyor Tesla bu noktada. Bakalım görelim, %10'dan gelmesi sevindirici. Bana göre zaten %10'dan gelmeseydi, %40'dan gelseydi aynı satış başarısını yakalayamazdı. Tesla'yı son dönemde nasıl görüyorsak, böyle hani araç yok ya, Tesla'yı artık satışlarda göremiyoruz doğru düzgün. Büyük ihtimalle %40'dan gelseydi yine öyle tek tük satış yapacaklardı. O yüzden %10'dan gelmesi önemli. Hem Tesla açısından önemli hem de diğer firmalar açısından da güzel bir mesaj bence bu. Çünkü diğer firmaların elektrikli otomobillerinin, %10'luk dilimde kalan elektrikli otomobillerinin yavaş yavaş %40'a doğru yükseldiklerini gördük. Örneğin Kia EV3 yine popüler olan markalardan, bu uzun menzil versiyondaki GT Line donanım seviyesinde %40'lık dilime girdi. 2,5 milyon seviyesinde bir fiyatı var. Tabii ki alt seviyeler yine %10'luk dilimde ama TOG, biliyorsun çok konuştuk geçtiğimiz haftalarda, opsiyonların fiyatının artmasıyla beraber en full donanımla satın alındığında yine %40 ÖTV dilimine girdi. Aslında Tesla'nın bu şekilde fiyat değiştirmeden yoluna devam etmesi de diğer markalar açısından güzel bir mesaj olarak algılanmalı. Çünkü Tesla Türkiye'de çok popüler bir marka. Yani siz %40'a girerseniz ve Tesla %10'dan yoluna devam ederse bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Hani onlar adına böyle güzel bir mesaj oluyor diyebiliriz. Bakalım, bunlar güzel gelişmeler. Zaten akşam 5'ten itibaren de nasıl ilerleyecek olacak göreceğiz.
Peki ben de hemen şunu söyleyeyim. Duyduğum kadarıyla tabii ya, bunlar dedikodular ama hani yani fısıltı gazetesi işleri. Yani işte o gece yapılan %60'lık olayın aslında bir deneme olmadığı, hani bir nevi havanın koklandığına dair konuşmalar var. Yani işte %60'lık yapıldı ve hani bakalım nasıl bir tepki gelecek diye beklendiğine dair bir şikayet var. Bir taraftan %10'luk dilime girdi ama işte yani listeler 5'te açılacak ama aslında çoktan arabalar yani sahiplerini buldu bile diye bir başka dedikodu var. Yani o tarafta da hakikaten yani çoktan sahipleri belirlendi. Standart sayıda bir yani sınırlı sayıda bir araç var. %10'luk dilime sokabildiklerini böyle işte o hani verecekler. Sonraki gelen de %40'lıktan olacak, %40 diliminden olacak. O yüzden işte hani bunu kapabilen daha özel müşteriler diyelim, hadi ben öyle adlandırayım. Sanki böyle de bir konuşma da kulağımıza geldi. Bilemiyorum ne kadar doğru değil. Bir fısıltı gazetesi, dedikodu diyelim bunu ama ya tabii ki şimdi senin söylediğin buradaki önemli konu 5 günde bunun teslimatının yapılması meselesi. Hani normaldeki prosedürden farklı bir durum söz konusu artık dolayısıyla. Daha önce çünkü alıyordun. Hani işte bekliyorsun 5 ay, 3 ay neyse. Geldi. Hadi buyur gel arabanı al. Tabii o da ne kolaylık sağlıyordu? Fiyattan, çünkü fatura ediliyordu araba. Fiyattan etkilenmiyordun. Şimdi ama işler tabii öyle değil. 45 gün geçecekse, araba gelmeyecekse falan. Yani tabii şimdi Tesla olunca insan biraz güveniyor. Fakat başka bir araba olsaydı ya acaba işte distribütör getirmez mi? Başımıza bir iş gelir mi? Parasını verdik ama alamaz mıyız falan tarzında bir şeyler olabilirdi. Belki bilemiyorum. Neden dolayı çıktı bu? Değilse öbür türlü hani ya bu işte fiyata karşı böyle koruyalım diye yapıldıysa o da ayrı bir dert tabii ki. Hayırlısı olsun. Bakalım gelsin. Türkiye'de ne gibi eksikler var veya hani eksik var mı yok mu? Nasıl gelmiş olacak? Bunu da yine tabii biz yayın yapmış olacağız ama sonrasında haftaya yine konuşacağız. Belki işte neler geldi neler yok. Hani arabalar tabii gelmeye başladığında belki daha iyi anlayacağız. Bunu, onu da bilemiyorum.
Evet.
Detayları daha sonra tekrar konuşacağız. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sıradaki haberimiz Çin yakasından. Hani epeydir de aslında Çin konuşuyoruz ama bu sefer böyle bu hafta biraz daha tabii doğal olarak Şangay Fuar'da olduğu için çok konuşuyoruz ama Chery yakasındaki Türkiye'de çok sevilen markalar arasına girmeyi başardığı için önemli. Birkaç haberimiz var Chery'den bu hafta. İşte ilki şimdi sırada sevgili Barış'ın iki dudağı arasında. Nedir o?
Evet, Chery biliyorsun zaten Türkiye pazarına yeniden giriş yaptığından beri çok rekabetçi fiyatlarla giriş yaptığı için hem satış rakamlarında olsun hem de tabii ki araçlarının kalitesi ve sunduğu konfor ve sunduğu donanım açısından çok konuşulmuştu Türkiye'de. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Ek vergi olmasına rağmen şu anda %50'ye varan ek vergi var bu Çinli özellikle Chery'nin otomobillerin üzerinde. Ama buna rağmen yine çok konuşulan markalar arasında Tiggo modelleri. Tiggo modellerine bu Şangay Otomobil Fuarı'nda bir yenisi eklendi. Tiggo 9L isimli bir modelini tanıttı Chery. Tabii ki Tiggo 9 isimli bir tane modeli var. Tiggo 7 Türkiye'de satılıyor Pro Max versiyonuyla. İşte Tiggo 8 satılıyor. Hala Türkiye'de satılmayan hem içten yanmalı hem plug-in hibrit şarj edilebilir hibrit motorlu Tiggo 9 var. Tiggo 9L de Şangay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni modellerden bir tanesi oldu ama mevcut Tiggo 9 ile iki model arasında hiçbir bağ yok. Zaten tasarım olarak baktığımızda da iki modelin birbirinden çok farklı olduğunu görüyoruz. Tiggo 9 bildiğimiz Tiggo serisi araçlara büyük oranda benzerken bu araç onlardaki o yuvarlak hatlardan ziyade daha böyle arazi aracı gibi bir görünüm sunuyor tasarımına baktığımızda. Gövde tasarımı oldukça ilginç. Diğer modellerden çok farklı bir tasarım olduğunu söylemek lazım. Özellikle ön tarafta işte kapalı bir panelle geliyor. Üzerinde büyük bir Chery yazısı olan. Farlarına baktığımızda büyük farlar var ve H logosu yani farlarda H motiflerinin olduğunu görüyoruz. Bu H motifleri doğrudan bana açıkçası Hyundai'yi düşündürdü. Hyundai'nin yeni Santa Fe modelinde de biliyorsun her noktada aşağı yukarı H harfiyle olan farlarda, arka stoplarda her yerde böyle H harfini görüyorduk. Açıkçası Chery Tiggo 9 L'de de bu ifadeye yer verilmesi, bu motiflere yer verilmesi aydınlatmada sanki böyle bir kopya çekme gibi mi düşündürdü beni ama baktığımızda işte Chery tarafından yapılan açıklamada bu motiflerin hero yani kahraman dediğimiz İngilizce'de hero olarak geçen kahraman ifadesine ve home yani ev ifadelerine atıfta bulunan bir motif olduğu söylendi. Tabii ki yani burada bu şekilde bir açıklama yapıldı. Dediğim gibi böyle farklı tasarıma sahip bir otomobil ki yan taraftan baktığımızda zaten köşeli tasarımı burada çıkıntılı çamurlukları, geniş çamurlukları bile köşeli olarak tasarlanmış. Gerçekten bence güzel hani böyle büyük yani baktığımız zaman 9L isminden de anlaşılacağı üzere büyük bir araç. Yani büyük ihtimalle 5 ve 7 koltuklu opsiyonları olacaktır. Ki Tiggo 8-9'da bile bunlar varken bu otomobilde büyük oranda olması lazım zaten bu özelliğin. Özellikle dev sütununda ilginç bir tasarım detayı var. Güzel bir geçiş olmuş otomobilin bütününden. Ön camın üzerinde lidar sensörü görüyorum ki bu otomobilde bize gelişmiş sürüş asistan destek sistemlerinin olduğunu gösteriyor ki zaten yapılan açıklamada Chery'nin Falcon 700 adı verilen gelişmiş sürüş asistan teknolojisiyle donatılacağı söyleniyor ve bu sistemde zaten gördüğünüz üzere ön cam üzerinde bir tane lidar bulunuyor ki bunun dışında zaten birçok kamera, sensör bunlarla beraber bu donanımlarla beslenen gelişmiş bir sistemin bulunacağı net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Yani dediğim gibi arka tarafta da yine H logosunun olduğu, H motifinin olduğu daha dikey böyle uzunlamasına olan bir stop lambası tasarımı görüyoruz. 20 inçlik jantların üzerine oturtulmuş araç ki zaten hani heybetli bir araç olduğu için daha da düşüğü olmazdı bu otomobilde. Süper hibrit CMD adı verilen bu araçta yeni Chery'nin tanıttığı süper hibrit sistem bulunacak ama bununla ilgili detaylar henüz açıklanmış değil ama bu aracın zaten şimdilik böyle hibrit sistemle satışa sunulacağını burada görmüş oluyoruz. Tabii ki Türkiye'ye gelir mi? Biliyorsun Chery'nin böyle artık bir yılan hikayesine dönmüş. BYD biraz yılan hikayesine dönmüştü. BYD imzalar atıldı. Chery tarafında artık bir yılan hikayesine dönmüş. Olacak mı olmayacak mı gibi bir yatırım, fabrika yatırımı var. Fabrika yatırımı görürsek belki de bu noktada Türkiye pazarına gelebilecek ileride modellerden bir tanesi olur ama bence Tiggo ailesine yakışmış böyle güzel farklı bir model olmuş. İlerleyen süreçte teknik detayları da zaten netleşecektir diye düşünüyorum.
Umarım görürüz Türkiye'de. Tabii ki fabrikasıyla beraber görürsek daha da güzel olur. O da ayrı bir mesele diyerekten notumuzu düşmüş olalım.
Bu arada şunu söylemek istiyorum. Tabii ki biz fuarda olmadığımız için oradan gelen haberler üzerinden parça parça bu konularla
Evet.
ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu da tabii ki duyduğum bir gelişme gerçekliğini tam olarak bilemiyorum şu anda. Büyük ihtimalle fuardan sonra yetkililere sorduğumuzda bununla ilgili net bilgi alabiliriz ama onu şu duyumumu söylemek istiyorum. Tiggo
Lütfen.
7 ve 8 modellerinin ilerleyen süreçte sadece plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit sistemle Türkiye pazarında satılmaya devam edileceği söyleniyor. Yani şu anda benzinli motorlarla birlikte satıldıkları ama ilerleyen süreçte sadece şarj edilebilir hibrit olarak geleceklerini görürüz. Bu da tabii ki neyi gösteriyor bize? Chery büyük oranda ilerleyen süreçte ürün gamını genişletecek. Farklı işte benzinli veya işte hibrit, full hibrit gibi seçenekler veya %100 elektrikli seçenekler sunacak ki şu anda bu kadar başarılı satış elde ettiği modelleri sadece plug-in hibrite çevirecek, şarj edilebilir hibrite çevirecek. Bunu da bu tarz söylemler var tabii ki ama şu an için %100 doğruluğu kanıtlanmış değil. Sadece şu an Chery'den bahsettiğimiz için bu duyumumu da eklemek istedim buraya.
Evet, o zaman hemen ikinci Chery haberimize de geçelim. Bu hafta Chery haberlerimiz bol. Neymiş ikinci haber? Yine Şangay tarafından mı bakalım?
Evet, Chery tabii ki Şangay'da tanıtımlarını, yani tabii ki birçok alt markası var. Hem kendi markası var, hem alt markaları var. Hem kendi markasıyla hem de alt markalarıyla güzel tanıtımlar yapmaya devam ediyor. Yine böyle Himla adını verdiği yine bir alt marka duyurdu. Bu alt markanın ilk modelini pick-up olarak tanıttığı Şangay Otomobil Fuarı'nda. Daha önce zaten pick-up modellerin satışı olmuştu Chery'de ama böyle uzun aradan sonra yine yeni bir pick-up tanıtması bu noktada markanın ürün gamı açısından da güzel bir seçenek oldu. Tabii ki ilerleyen süreçte belki Türkiye pazarında da görebiliriz. Türkiye'de de biliyorsun zaten ticari tarafta böyle pick-up pazarında güzel bir rekabet var. Mitsubishi L200'ü, ondan sonra Toyota'nın Hilux'ı veya Ford'un çok Ranger'ı doğru. Ki bu modelde Ranger'a büyük oranda benziyor zaten hani baktığımız zaman. Özellikle hem böyle öndeki büyük sekizgen panjuru hem de onun üzerindeki büyük Chery yazısı Ranger'ı zaten büyük oranda yeni tasarımıyla beraber Ranger'ı büyük oranda anımsatıyor. Yine böyle güzel bir model. Daha önce 2024 yılında KP11 isimli bir prototip tanıtmıştı. Zaten bu tasarım da onun devamı, onun seri üretim versiyonu gibi nitelendirebiliriz. Sadece biraz daha tasarım noktasında ufacık bir değişiklik yapmışlar. Rengini değiştirmişler, farklı jant tasarımlarına yer vermişler ve biraz daha az aksesuarla tanıttılar. Tabii ki ilerleyen süreçte yeni aksesuarlar ekleyip bu açığı kapatabilirler bu noktada. Bunu da söylemek lazım. Çift kabinli bir tasarımı var. Baktığın zaman iç tasarımına otomobilleri aratmayacak bir yerleşime yer vermişler. Çünkü çift renk temasına yer verilmiş. Burada sık dokunulan yerlerde yumuşak deri malzemeler kullanılmış. Onun dışında iki tane cep telefonu için kablosuz cep telefonu şarj ünitesi var. Piyano tuşları şeklinde fiziksel kontrollere yer verilmiş. Böyle ki direkt şeyde konsolun içerisinde, konsolun önünde, sürücünün önünde neredeyse konsolun içerisinde gömülü bir dijital gösterge ekranı var. Ortada büyük bir multimedya ekranı var. Tabii ki tablet ekran şeklinde. Yani tablet ekran artık her araçta söylüyoruz. Biraz daha ucuz gösteriyor bu araçları ama maliyet açısından özellikle böyle pick-up modellere, ticari modellere daha çok yerleştiriyorlar bu tablet ekranları. O yüzden artık bu noktada şaşırmıyoruz ama diğer özellikleriyle olsun birçok böyle otomobil konforunu aratmıyormuş gibi görünüyor. Tabii ki birebir denemediğimiz için bu noktada iddialı konuşamayacağım çok fazla. Dediğim gibi tasarım noktasında heybetli bir görüntüsü var. Böyle özellikle yüksek burun kısmı öndeki büyük panjuruyla beraber Ford Ranger'ı anımsatıyor. Bölünmüş far tasarımı geliyor. Üst tarafta iki parçadan oluşan ince gündüz aydınlatmaları ve alt tarafta panjurun kenarlarına yer verilen kare dikdörtgen şeklinde büyük aydınlatmaları görüyoruz. Teknik detayları henüz açıklanmış değil tabii ki. Yük taşıma kapasitesi, bu çekme kapasitesi şeklindeki detayları henüz bilmiyoruz ama bu detaylarla birlikte özellikle mevcut piyasadaki rakiplerle rekabet edebilmesi için merdiven şasi üzerine inşa edilmiş olması gerekiyor. Çünkü bu araçlarda daha uygun bir şasi biliyorsun. Özellikle güç tarafında. O yüzden bu noktada bununla gelmesi bekleniyor. Kaputun altında ise benzinli menzil uzatıcı dediğimiz yine elektrikli otomobil olarak geçen ama bu özellikle bataryayı şarj eden bir içten yanmalı benzinli motorun da bulunduğu menzil uzatıcı dediğimiz sistem. Onun dışında bir de şarj edilebilir hibrit sistem olması bekleniyor. Böylece karma motor seçeneklerine yer veriliyor olması bekleniyor. Onun dışında ilerleyen süreçte %100 elektrikli bir versiyonun değerlendirildiği de marka tarafından açıklanmış durumda. Tabii ki hedef pazarlar şaşırtmıyor Himla pick-up modelde. Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika öncelikli pazarlar konumunda ama dediğim gibi ilerleyen süreçte en azından rekabet açısından Türkiye pazarında da görebiliriz belki. Çünkü bir marka özellikle Çinli bir marka pick-up modelini getirmişti yanlış hatırlamıyorsam. İsmini tam şu anda çıkaramayacağım ama Foton muydu? Öyle bir model ve marka getirilmiş Türkiye pazarına. Chery'de neden pick-up modelini getirmesin?
Getirmesin. Çok doğru. Türkiye'de zaten dediğin gibi şeyi de seviyoruz. Yani biz bu ticari araçları seviyoruz. Mecburen seviyoruz. Yani neden seviyoruz dersen ister istemez seviyoruz. Vergisel durumlar yani tamamen duygusal. O yüzden bu dönem. Ama bir taraftan tabii Türkiye yapısına da uygun. Yani yollarına, yapısına uygun. Yani belki İstanbul büyük şehirler değil ama diğer tarafta aslında çok uygun gerçekten bu araçlar. Hem aileni götürebileceğin hem de bir taraftan da iş yapabileceğin, işte büyük taşıyabileceğin araçlar. O yüzden tabii ki çok kıymetli. Böyle farklı versiyonları da görmek, hele hele fiyat avantajı olanları görmek mutlaka güzel olur. Umarım Türkiye için fiyat avantajı olacak şeyleri görmüş oluruz. Tabii ki güzel özelliklerle beraber diyoruz. Bir sonraki haberimize geçeceğiz şimdi. Bu sefer Chery değil ama.
Evet.
Ne var bu sefer beklediğimiz haber sırada?
Bu sefer BYD'den bir haberimiz var. Yine Çin'den, Şangay'dan devam ediyoruz. BYD tabii ki dediğim gibi yine Chery gibi hem kendi markası hem de alt markalarıyla beraber yeni modellerini tanıtmaya devam etti. Hem Denza tarafında hem Yangwang tarafında. Bu seferki otomobil tabii ki Yangwang markası altında yine burada devam edeceğiz. Ultra lüks bir SUV tanıttı. Ultra lüks diyorum. Neden? Çünkü gerçekten aracın zaten dış tasarımına baktığında bu havayı doğrudan sana yansıtıyor. Yani hani beni satın alabilmek için böyle kesenin ağzını açman gerekiyor. Epey bir açman gerekiyor. Havasını, mesajını net bir şekilde yansıtıyor sana. Tabii ki yeni bir model mi? Sıfırdan doğrudan yeni bir model değil. U8 modeli, Yangwang U8 SUV modeli zaten uzun süredir piyasada. Hatta marka geçtiğimiz dönemde 10 bin adetlik teslimata ulaştığını belirtmişti ki o bile zaten baktığın zaman şöyle 150-160 bin dolarlık pahalı bir model. Ama şu an bahsettiğimiz U8L modeli lüks noktada böyle özellikler sunduğu teknolojiler veya özellikler bakımında onun da üstüne koyan özellikle aks mesafesi noktasında ondan daha uzun. Arkadaki L ibaresi tabii ki onu ifade ediyor. Hem toplam uzunluk bakımından hem de aks mesafesinin uzunluğu bakımından U8 modeline göre daha fazla. Bu da tabii ki özellikle bu araçlar çok zengin kesime hitap ettiği için özellikle arka taraftaki yolcular için böyle bacak mesafesinde iyileştirilme yaşanmış ki hani arka tarafta bu daha çok hissedilsin diye. Şöyle detaylara inecek olursak böyle 23 inçlik büyük jantlar üzerine inşa edilmiş bir üzerine oturtulmuş bir otomobil görüyoruz. Jantların tasarımı bu modele özel olarak tasarlanmış ve bana özellikle açıkçası tasarımı birazcık örümcek ağını anımsattı. Böyle ağ benzeri bir tasarımı var ve bu tasarım hem otomobilin tabii ki daha çok daha prestijli görünmesini sağlamış hem de biraz daha kapalı bir tasarımı olduğu için aerodinamik sürtünmeyi azaltmış. Bu noktada bunu da söylemek lazım. Bunu başka tarafına baktığımızda 2 litrelik turbo motor toplamda 1180 beygir güç üreten 4 tane elektrik motoru bunları U8 modelinde de görüyoruz. Bu altyapı olarak motor seçeneği olarak doğrudan U8 modelinde sunulan özellikler devam ediyor. Onun dışında işte bu az önce bahsettiğim menzil uzatıcı bu sistemler tabii ki toplamda menzil uzatıcı bir versiyonu ortaya koyuyor. Bunun dışında D-Pilot 300 adı verilen ki markanın en gelişmiş sürüş asistan teknolojisi 3 tane lidara sahip sürüş asistan teknolojisine sahip acil durumda su üzerinde kalabilme belli bir hıza kadar su üzerinde yüzebilme özelliğine sahip bir araçtan bahsediyoruz. Yine bu özelliğini devam ettiriyor. Patlak lastikle yola devam edebilme, 360 derece tank dönüşü ki hani zaten 4 tane bağımsız elektrik motor olduğu için tahrik gücünü bu motorlar sağladığı için olduğu yerde dönebiliyor 360 derece. Bu özelliği sağlayabiliyor ve Disus P adı verilen akıllı hidrolik gövde kontrol sistemine sahip bir otomobil. Yani özellikleri gerçekten teknolojileri saymakla bitmiyor diyebiliriz. Uzun daha uzun U8'e göre daha uzun olduğunu söylemiştim. 5400 milimetrelik bir gövde uzunluğu var. Yani toplam uzunluk bakımından 8 santim daha uzun U8'e göre. Çok da böyle gözle görülür bir değişiklik yok ama aks mesafesi noktasında standart modele kıyasla 20 santimlik bir artış var. Zaten özellikle arka kapının uzunluğundan bu net bir şekilde anlaşılıyor. Tabii ki bu özelliği ki böyle belki de Orta Doğu tarafındaki hedef kitle tüketiciyi daha böyle cezbedecek bir özelliktir. Onu da sona sakladım. Bu otomobilin önünde ve arkasında yer alan logolarında ve opsiyon olarak da direksiyon üzerindeki logo 24 ayar altından yapılmış. Logolarında tamamen altın kullanılmış. Bu da tabii ki en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi. Tabii bizim için değil yani. Bizim için ulaşabiliyor.
Tabii canım ya. Bizde Mercedes'in o yıldızı bile biliyorsun yani üstüne koyduğun zaman çalarlar ederler. O da sazılır edilir. Yani aynen Türkiye öyle. İçin çok geçerli değil. Burada doğru olarak söylediğin gibi Dubai'de falan ne bileyim Abu Dhabi, Katar, şuralarda buralarda dediğin gibi hani hem onu gösterge olarak kullanacak. Yani tabii araç aslında az çok senin anlattığın ettiğin araçlardan bir tanesi. Daha önce bize anlattın bu araçları. Çok sık da güzel de anlattın yine. Burada da tabii long versiyonu görmek tam senin söylediğin gibi yani hani bu onlar için daha da yani aynı kitleye daha da dikkat çeken bir araç olarak görünüyor. Ama tabii yani şunu görüyoruz artık hani sadece işte belli bir seviyenin altında ucuz otomobiller falan değil her frekansta arabayı görebiliyoruz Çin'den ve gerçekten dolu dolu getiriyorlar bu arabaları. O yüzden oyunun kurallarını değiştirmeye devam ediyorlar. Bakalım ne kadar sürecek, kim yakalayabilecek mi herhangi birisi Çinlileri. Şu an görünen çünkü bu bahsettiğin şeyler yine tabii biz Türkiye için söylemiyorum ama yani bu tip bir lüksteki bir otomobili Türkiye'de satın almak zaten çok mümkün olmaz ama en azından dışarıda insanlar yani hani şöyle diyelim sanki hani işte hep söylüyorum örneği vermiştik yani 7 milyonluk XC90 yani Türkiye'de 7 milyon olan şey Amerika'da 2 milyonsa bu arabada diyelim ki Amerika'da 7 milyona çıksaydı herhalde bu olurdu. Biz yani 7 milyonu aslında bu arabayı alabiliyor olmamız lazımdı. Ama işte biz hani 2 milyona satılanı 7'ye aldığımız için bu da 7'ye gelse zannediyorum herhalde 45-50 falan olur diye bir gideyim. O yüzden her neyse peki. Sıradaki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimize yine aslında bunun gibi Çin yakasından değil ama yine önemli bir haberimiz neymiş o diye bakıyoruz sevgili Barış'a.
Evet aslında Audi dediğinde doğrudan Avrupa'ya doğru gidiyorsun ama yine Çin kaynaklı bir haber biliyorsun. Yine Avrupalı markalar Çin'de özellikle yeni bir strateji izliyor. Özellikle Volkswagen grubu markaları bir şeyler deniyor. Şunu deniyorlar. Yani tamam biz Çinli tüketiciye hitap edelim ama mevcut ürün gamımızla onlara çok hitap edemiyoruz. Çünkü o kadar çok Çinli marka var ki ve kendi ülkesindeki tüketicinin beklentilerini bilen, inovasyon noktasında, tasarım noktasında onların neler beklediklerini, neler istediklerini bilen o kadar çok marka var ki. O yüzden Avrupalı üreticiler yani deniz aşırı ülkelerde onlarla rekabet eden markalar olarak bu noktada sıkıntı çekiyorlar. Volkswagen grubu da zaten uzun yıllardır Çin tarafında çeşitli yerel üreticilerle ortaklıkları, iştirakleri var ve bu ortaklıklar noktasında yeni bir strateji izliyor. O da aslında otomobiller yeni alt markalar oluşturmak ve bu alt markalar noktasında Çinli tüketicinin beklediği tasarımlara ve inovasyonlara imza atan onlara sahip yeni otomobiller tanıtmak. Bu noktada Volkswagen grubunun Audi markası da yeni bir marka oluşturdu Çin'deki ortağıyla beraber. Bu marka yine Audi aslında ama bildiğimiz Audi'den daha farklı olarak çünkü onun ikonik artık yıllardır süregelen 4 halkalı bir imza niteliğinde logosu vardır. Bu logoyu barındırmayan otomobiller üretecek, otomobiller tasarlayacak bir marka ki zaten oradaki Audi yazısının da tamamen büyük harflerden oluştuğunu görüyoruz. Biraz daha normal bizim bildiğimiz Avrupalı klasik Audi markasının ikisini birbirinden ayırt etmek üzere böyle bir süreç tercih edilmiş diyebiliriz. Ve ilk modelini tanıttı. E5 Sportback isimli %100 elektrikli bir modelle karşımıza çıktı. Otomobilin tasarımına baktığımızda az önce söylediğim şey yani 4 halkalı logoyu görmüyoruz. Normal büyük harflerden oluşan önde arkada Audi yazısı görüyoruz. Zaten bu noktada ne kadar değişik bir işe imza attıklarını görebiliyoruz. Bu dediğim gibi Çinli ortak SAIC işbirliğiyle geliştirilen ve onun geliştirdiği ADP Advanced Digitized Platform adı verilen bir elektrikli araç platformu üzerine inşa edilmiş bir model. Aslında yani bizim bildiğimiz Audi modelleriyle pek bir alakası yok. Hem tasarım noktasında hem altyapı noktasında hem de teknoloji noktasında böyle söyleyebiliriz, özetleyebiliriz bunu. E5 Sportback aslında büyük bir araç. Yani uzunluğu 4870 mm, 5 metreye yakın uzunluğa sahip bir araçtan bahsediyoruz burada. 2950 mm aks mesafesine sahip. Yani aslı baktığımızda tasarım olarak Çinlilere yani Çinli üreticilere, Çinli markaların yaptığı otomobillere biraz daha yaklaşmış. Audi'nin mevcut DNA'sından uzaklaşmış. Yani mevcut DNA'sıyla çok alakası olmayan bir model zaten tasarım noktasında bunu çok belli ediyor. Altyapı noktasında da yine aynı şekilde.
Logodan bile bağırıyor diyorsun yani.
Evet yani o nokta evet çok net belli ediyor kendisini ama Çinlilerin beklediği tasarıma ve inovasyona yakın olduğunu gösteriyor bu noktada kendini. İşte tasarım noktasına baktığımızda ön tarafta böyle ön bölümü saran, çerçeve şeklinde saran gündüz ledleri, ince farlar, kameralar görüyoruz ki üst tarafta yine ön cam üzerinde lidar sensörü kendisini belli ediyor. Yan tarafta ön çamurluklar üzerinde bile kameralar bulunuyor. Gizli kapı kolları, geniş omuz çizgisi ki onunla beraber çamurluklar da biraz daha geniş. Tabii ki yere yakın bir otomobil olması ve geniş olması onu daha dinamik bir otomobil gibi göstermiş. Arka tarafta yine böyle güzel bir tasarım var. Öndekiyle uyumlu yine çerçeve şeklinde. Arka tarafı böyle tamamen içerisine alan LED stoplar kullanılmış. Ki arka cam klasik bir arka cam tasarımından ziyade buraya yine kamera konumlandırılmış ve iç tarafta dijital dikiz aynası özelliğiyle buradan bu kameradan elde edilen görüntüyle yine arka tarafın görüntülenmesi sağlanmış bu otomobilde. Baktığımız zaman özelliklerine şöyle kısa bir özet geçeyim. 579 kW yani 766 beygir maksimum güç üreten bir sistem bulunuyor. Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 770 km'ye varan büyük bataryasıyla birlikte 100 kW'lık bataryasıyla birlikte bu 770 km'ye varan menzil sunuyor. 3.4 saniyede 0-100 hızlanmasını tamamlayabiliyor. Yine performanslı bir model olduğunu ki 579 kW'tan bahsediyoruz. Performanslı bir model olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. 800 voltluk elektrik mimarisi olması zaten onu öne çıkaran detaylardan bir tanesi. Artık günümüzde bile hala yeni tanıtılan birçok modelde 400 voltluk elektrik mimarisinin kullanıldığını biliyoruz. O yüzden 800 voltluk elektrik mimarisi onu öne çıkaran detaylardan biri olacaktır. 10 dakika şarjda 370 kilometrelik bir menzil elde edebiliyor. Güzel bir değer. Arkadan itiş veya Audi'nin ünlü Quattro 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olarak gelecek. İç tarafta tabii ki konfor ve tüketiciyi biraz daha inovasyon noktasında tatmin edecek özellikler var. İşte yapay zeka destekli kişisel asistanı var. Burada Audi'nin işletim sistemi geliyor ve 8295 Snapdragon 8295 Yonga setinden güç alıyor. Az önce LiDAR olduğunu söylemiştim ki bu LiDAR işte Audi'nin 360 sürüş destek sistemine temel sağlıyor ve arka aks yönlendirme sistemi, adaptif halo süspansiyon gibi birçok özellik geliyor. İlk etapta bu Çin'de satılacak bir model olacak. 2006 ve 2027 yıllarında bununla beraber iki tane elektrikli Audi, yine bu bahsettiğimiz farklı Audi markasından iki tane elektrikli model daha göreceğiz. Fiyat noktasında şimdilik bir açıklama yok. Zaten ilerleyen süreçte bu noktada da detaylar belli olacaktır diye söyleyebiliriz.
Evet, ağzına sağlık. Gerçekten Audi. Ben de bu arada arka kısmındaki o farlarda sanki daha önce de konuştuk gibi hatırlıyorum ama Tesla'nın bu yeni model Y'sine de benzetiyorum o arkadaki ışıklandırma sistemini. Ama tabii güzel bir araç olmuş. Audi'yi böyle görmek tabii ilginç. Yani gerçekten farklı karakterdeki bir arabaya bakıyorsun. Büyüklüğü enteresan bu arada. Yani sen söyleyince boyutları dikkatim çekti. Bu arada tam da yan görsele bakıyordum. Gerçekten büyük görünüyor. Ama farklı, hani Audi logosu yerine, yani dört halka yerine harfleri kullanması nasıl bir etki yaratacak? Hani orada nasıl farklı bir havaya bürünecek? Orası mı buraya galip gelecek? Yani o taraf mı Avrupa'ya galebe çalacak? Yoksa burası mı o tarafa etki edecek? Ya şu anki görünüm, yani ben oraya özel bir şeyim dediği için yani oradan buraya başka bir etki geri gelir mi? Ben doğrusu merak ediyorum. Bu enteresan bir atak ve tabii yapılan işbirliği de ilginç. Yani bu teknoloji transferi de var mı bunun içinde? Nasıl bir işbirliği oldu bu? Doğrusu çok merak ediyorum. İlginç bir işbirliği. Yani o pazarda bunu görmek de gerekiyor. Yani pazardaki çıktıya bakarak neler yapabileceğini belki de yani tabii Volkswagen grubu başta olmak üzere Audi olduğu için söylüyorum. Nasıl bir karne çıkacak? Merakla bekliyorum. O yüzden ilginç doğrusu. Hayırlısı olsun bakalım. Son haberimiz mi yoksa bir önceki haberimiz mi? Gene Ceko'ya gidiyorduk galiba. Chery yakasına mı gidiyoruz?
Evet, evet. Yine aslında Chery tarafından bir haberimiz var ama alt markası Ceko tarafından bir haber. Ceko C5 isimli yeni elektrikli SUV modelini tanıttı. Daha tabii ki J7'ye göre daha kompakt bir model ama %100 elektrik sistemine sahip ve Ceko'nun aslında baktığımızda kendi markası tanıttığı ilk elektrikli model olarak model olması açısından da önemli. Şangay Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. O yine aynı grupta yer alan, biliyorsun Omoda da yine Chery bünyesinde, Chery tarafında Omoda E5 ile %100 elektrikli Omoda E5 ile aynı platformu kullanan bir elektrikli SUV olarak karşımıza çıkıyor. 4.4 metreye yakın bir gövde uzunluğu var. 61 kWh saatlik lityum demir fosfat batarya kullanıyor ve bu batarya BYD kaynaklı. BYD zaten Çin'de biliyorsun batarya noktasında oldukça öne çıkan firmalardan bir tanesi. Bildiğim kadarıyla CATL ilk sırada geliyor. %23 civarında olması lazım pazar payı. Cidden yüksek bir pazar payına sahip. Onun arkasından da batarya üreticisi olarak BYD geliyor. BYD burada Ceko C5 modeline de yine LFP batarya tedariği sağladığını görüyoruz bu noktada. WLTP standartına göre 400 km civarında bir menzil sunuyor ve 211 beygir güç üreten bir motorla geliyor diyebiliriz. Avrupa'da 35 bin euro bandında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Avrupa'da da satışa sunulacak bir model. Böyle fabrika yatırımı olması noktasında tabii ki teşviklerle beraber ek verginin de kalkmasıyla Türkiye pazarında da görmemizin yüksek ihtimalli olduğu bir model olduğunu söyleyebiliriz. Ama büyük oranda zaten belki bu yıl sonuna doğru, belki de 2026 yılında görme ihtimalimiz olan bir model olduğunu söylemek lazım. Baktığımız zaman C7 biliyorsun geliyor. Chery birçok böyle model atağı yapacak. Onlardan bir tanesi de bu olabilir ama onun öncesinde bir fabrika yatırımı olacak mı olmayacak mı, bunun netleştirilmesi lazım Türkiye tarafında. Onun ardından zaten ürün gamı hem Ceko tarafında hem Chery tarafında. Omo da biliyorsun Chery'den ayrılıyor. Bağımsız bir marka ya da bir alt marka haline geliyor. Şu anda Chery logosuyla satılan bir Omoda 5 modeli var biliyorsun, evet, ülkemizde. Ama ilerleyen süreçte Omoda 7 modeli tanıtıldı bu arada. Omoda 7 de ilerleyen süreçte Türkiye pazarına gelecek. Yine hibrit sisteme sahip olacak, süper hibrit sisteme sahip olacak modellerden bir tanesi olacak. Bakalım J5 modeli de dediğim gibi ilerleyen süreçte böyle Türkiye'de görürüz. Ama yani artık elektrikli modellerin bu 400 kilometre bandından kurtulması lazım. Yani 2025 yılının ortalarına doğru yaklaşırken 400 kilometrelik elektrikler yerine artık böyle 600, 700, 800 kilometrelik elektrikler görmemiz lazım. Ama tabii ki marka tarafında da bunun maliyeti nedir onu düşünmek lazım. Çünkü biraz daha uygun fiyatlı araçlar sunmak için bu özellikleri biraz daha aşağıda, işte 400 volt, 800 volt mimari yerine 400 volt, işte 800 kilometre menzil yerine 400 kilometre menzil gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Umarız şöyle elektrikli otomobillerin fiyat paritesi de büyük oranda normal içten yanmalılarla oluşmaya başlar da hem yüksek özelliklere sahip hem de uygun fiyatlı elektrikli otomobiller görmeye başlarız.
Ya evet, ben de şunu söyleyeyim. Yani hem aynı fikirde hem de bir taraftan da şu aklıma geldi. Yani acaba insanlar, bunu alan insanlar sadece yani daha hızlı şarj olsun ama çok yani aşırı böyle kilometre yapsın diye mi düşünüyor? Yani uzun yol için değil de daha çok böyle işte şehir içinde mi düşünüyor bunu? Onları düşündüğün zaman daha fazla müşteri potansiyeli var ve markalar da bunu göz önüne alarak acaba bu tarafa mı kayıyorlar? Doğrusu orası biraz zor bir hesap gerektiriyor sanki. Ya da belki de değil. Hani sadece bahsettiğim gibi bir zaman meselesi. Yani bunları görmek de gerekiyor. Neyse ki büyük markalar dediğin gibi bunu da yapıyorlar. Bu arada ben aslında Ceko 7'nin de gerektiği kadar büyük olmadığına inanıyordum. Şimdi sen C5'in de aslında Ceko 5'in daha küçük olduğunu, daha kompakt olduğunu söyledin. O yüzden doğrusu bunu da merak etmiyor da değilim. Yani daha küçük olunca daha acaba hani o işte arazi aracı, hani bu her yerde gider bu araç havası var. Zaten kampanyaları da böyle yapıldı. Evet. Bayağı bildiğin çölleri aşarım, öyle aşarım, böyle yaparım. Böyle bir araç. Güzel de bir araç. Ama gerçekte gördüğünde gözüne küçük geliyor. Benim en azından bende böyle oldu. Kişisel fikrimi söylemiş olalım. Şimdi bu daha küçük deyince hani küçük bir böyle işte Range Rover'mış gibi bir hava sezinledim. Ama bir taraftan da zaten yani herhalde iCar vardı gene Chery'nin çıkarttığı. Onunla da aslında bakarsan hani o da böyle yani 35 bin euro dediğin zaman bunun 1,5 milyona geldiğini görüyoruz. Yani 1,5 milyon da hakikaten aslında hem az değil ama çok da değil bir taraftan da. Yani az değil, neden az değil diyorum. İşte gene yayının bir kısmında söylediğimiz XC90 Amerika'da 2 milyonsa ben burada neden 7 milyon dediğimde işte 1,5 milyon olunca da şey iCar da yanlış hatırlamıyorsam Çin'de bayağı ucuz bir versiyonu var ama tabii o hangi modeli diye, yani 03 var işte bir başkası vardır belki, yanlış bir şey de söylemiş olmak istemem ama hem ucuza hem iyiye dediğim gibi istiyoruz, arıyoruz, bekliyoruz. Umarım Türkiye'de de bunların her birini görürüz diye ben de madem öyle bir şey eklemiş olayım, bir yorum yapmış olayım. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum gerçekten.
Ben teşekkür ederim.
Yine patır patır canavar gibi ve bundan daha fazlasını yine başta söylemiştik. Şangay Otomobil Fuarı'nda olacak her şeyi zaten donanhaber.com'da bulabilirsiniz, görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Uygulamayı indirseniz, bildirimleri açarsanız size gelir veya hani hafta içinde de başka videolarla da karşılaşabilirsiniz. Onu da bilgisini iletmiş olalım ve yine her hafta olduğu gibi ağzına sağlık diyerek sözü sana bırakmış olayım.
Evet, teşekkür ederim abi. Senin de ağzına sağlık. Her zaman olduğu gibi yine kapanışımızı yapalım. Oto Gündem serisini izliyorsanız ve beğeniyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle hala kanalımıza abone değilseniz sadece kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bunlar hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için çok önemli. Sadece birkaç saniyenizi alır. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.